Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Erkam Radyo'dan, Genç Zamanı'ndan bendeniz Salih Yüzgenç. Sevgi ve muhabbetle sizleri selamlıyoruz efendim. Bugün çok kıymetli bir abimizi ağırlıyoruz. Benim uzun yıllardır olmasa da birkaç sene önce tanıştığım ve hakikaten hala görüştüğüm, tecrübelerinden istifade ettiğim, hayatındaki aksiyonlara, iniş çıkışlara, böyle hatıralarıyla, anılarıyla birebir şahit olduğum, gönlünü Afrika'ya, Afrika sevdasına kaptırmış, bu uğurda hizmet eden, bu uğurda canla başla ailesiyle birlikte çalışan çok kıymetli, çok güzel bir abimizi ağırlıyoruz. Muhammed Eymen Güçlü bugün bizlerle birlikte. Ona genç zamanının konseptiyle, genç zamanının anlayışıyla sorular soracağız. Hatıralarına eğileceğiz. Neler yaptı, neler gördü, biraz onları soracağız. Biraz da belki ufkumuzu açacak meselelerden bahseder diye ümit ediyoruz diyerek Muhammed Eymen abimize hoş geldin diyoruz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Öncelikle kendimi kısaca tanıtayım o zaman. Sen biraz tanıttın. İsmim Muhammed Eymen. Konyalıyım. Yaklaşık 5 yıl Kamerun'da kaldım. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın eğitim biriminde çalıştım. Acizane muhasebe proje yönetmenliği. O tür işlerde hizmet etmeye gayret ettik. Hizmeti öğrenmeye gayret ettik. Eyvallah. Alanda. Kıymetli abilerimizin önderliğinde. Afrika'yı gerçekten sevmek lazım. Afrika'ya gitmeden önceki insanların ön yargıları çok fazla oluyor. Duydukları oluyor, izledikleri oluyor. Afrika sadece National Geographic'ten ya da Discovery Channel'dan izlediğimiz o çöl ortamındaki siyah insanlar ya da fakirlik çeken siyah insanlar olmuyor. Sahada ya da alanda hizmet ederken onu görmüş oluyoruz. Tabii ki onlar da var. Ama yeri geliyor çok zengin, çok lüks evet. yaşayan Afrikalılarla da karşılaşabiliyoruz. Ya da 24 saat, 48 saat hiç yağmurun kesilmediği, yemyeşil, toprağın hiç yeşillikten görünmediği yerlerde oluyor. Afrika tamamen çöl yer değil.
Eyvallah. Şimdi sorularla devam edelim abi istersen. Biz Afrika'ya gitmeden önce Kamerun'a biz malum. Sen o sırada orada görevdeydin, orada çalışıyordun.
Evet.
Bizi de orada ağırlamıştınız, mihmandarlık yapmıştınız. Evet. Hakikaten unutamıyoruz. Böyle WhatsApp'ta hala arkadaşlarla grubumuz duruyor. Evet. Bazen konuşuyoruz, fotoğraflara bakıyoruz, yad ediyoruz. Allah nasip ederse de inşallah tekrar gitmek de istiyoruz.
İnşallah.
Bu sevda çünkü normal bir sevda değil. Turistik bir gezi değildi bu bizim için. Biz oraya safari yapmaya, işte yabani hayvanları görmeye vesaire gitmemiştik. Bizim de gönlümüzde bir uhde vardı. Biz de buradaki yardımları, buradaki Müslüman kardeşlerimizin, abilerimizin, hocalarımızın, ablalarımızın bize emanet ettiği yardımları oraya ulaştırmaya gitmiştik. Ve maksat şuydu, zaten orada yardım ulaştıran yetkililer var. Yani sizler vardınız ama bir de Türkiye'deki gençler, üniversite okuyan gençler oraya gitsin, oraya bir görsün. O tecrübeyi, o hazı onlar da bir yaşasın. Yani iki hafta da olsa, evet. üç hafta da olsa bunu yaşasın istemiştik.
Evet.
Zaten şu an Uluslararası Genç Derneği olarak projeler devam ediyor. Şimdi 40 arkadaş gidiyor Afrika'ya.
İnşallah.
Afrika'nın muhtelif ülkelerine. İnşallah TİKA'yla da ortak bir proje var yine. Yine arkadaşlar 19 ülkeye gidecekler.
İnşallah.
Yine Hüdayi Vakfı'nın, İHH'nın, işte Marif Vakfı vesilesiyle ya da Diyanet Vakfı'nın kurban programları var. Üniversite öğrencilerini götürüyorlar. Bunları buradan tekrar hatırlatmış olayım. Dinleyicilerimiz arasında niyetli olan arkadaşlar varsa bunları kaçırmasınlar. Yani İnşallah. Kaçırmasınlar diyorum. Bunlara başvursunlar demiyorum. Bunlar kaçmaz çünkü bu imkanlar. Çok güzel şeyler oradaki insanlarla buluşmak. Şimdi biz Kamerun'a gitmeden önce senin de bahsettiğin gibi abi kafamızda bazı soru işaretleri vardı. Diyorduk ki Afrika işte sıcak bir yer. Açlık var orada. Bir de şu da vardı abi. Parantez açıyorum.
Evet.
Hani Hristiyan bir bölge. Onları Müslüman yapacağız. Biz yani halka Müslümanız anladın mı Eymen abi?
Evet.
Oraya gidip oradaki kardeşlerimizi İslam'la şereflendireceğiz falan diye. Kendi kendimize böyle bir havaya sokmuştuk yani. Birazcık bu içimizde vardı. Bize anlatıyorlardı tabii ki. Yani böyle olmadığını meselenin falan. Senin oraya gidişin. O hissiyat nasıldı? Oradan başlayalım. Hatıralara devam edelim. Yani ilk gidişin. Hani
İnşallah.
Sen oraya hangi niyetle gittin hakikaten? Niyetin neydi? Onu çok merak ediyoruz.
İnşallah. Ben 2011 yılının Ağustos ayında Kamerun'a ayak bastım. İlk giderken bizim tabirle kulaklar çınlasın Mehmet Targal hocam vardı orada. Mehmet Targal hocamla Balıkesir'den üniversite zamanlarında tanışmıştım. Onun varlığı tabii bize bir enerji veriyordu. Orada hizmette bulunması, bir şeyleri ayarlamış, ön çalışma yapmış olması bize bir güven veriyordu. Ben ailemle, eşimle gittim. İlk giderken tabii insanın bir ya gidince nasıl olacak, işte ailemle yapabilecek miyim, bir evli insan için kendi adıma söylüyorum. Bazı endişeler oluyor tabii evli birisi olarak. Ama tabii hizmette orada sahada bulunan insanın orada bizim için yaptığı, ayarladığı, önceden tabii kendisi de orada olduğu için mutlaka sağladığı şartlar var. Ama tabii aklımızda hep Afrika'ya giderken bir hizmet düşüncesi olmalı. Elhamdülillah hani biz de daha öncesinden sohbetlerde olsun, abilerimizin yanında bulunduğumuz zamanlarda olsun. Nereye gidersek gidelim, hangi kurumda olursak olalım, sadece vakıf işi içinde değil, devlet işi bile olsa, vatana, millete, Kur'an'a, sünnete hizmet bizim amacımız olması lazım. Bir Müslümanın amacı hizmet olmalı. Yani ben duyduğum zaman ya da gördüğüm zaman, özellikle ilk gördüğüm zaman, önceden sadece duyuyorduk ama kendim de gördüğüm için çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu misyonerlerin çalışmalarını ben yani bir anlamda takdirle karşılıyorum. Aslında bir Müslümanın hak davası uğruna daha böyle inançlı, daha kuvvetli, daha dirayetli bir şekilde savaştığını görmek gerekir yani. Öyle olması gerekir bir Müslümanın da. Biz de oraya bir Hristiyan misyonerin hak olmayan bir davası uğruna çalıştığı enerjiyle nasıl gittiğini görüp daha böyle Müslümanlık adına, İslamiyet adına neler yapabiliriz? Onların yaptığının karşısında İslam'a verdikleri zarar konusunda neler yapabiliriz karşısında diye çok düşüncelerle gittim oraya. Hani bir dedin ya işte Müslüman etmeye gidiyoruz falan diye. Evet. Ama tabii bizim vakfımızın çalışmalarının içerisinde eğitim çalışmaları var, sosyal yardım çalışmaları var. Yani bunlar da bilerek gittiğimiz için kendimize orada bir yer bulmaya, hizmette bir yer bulmaya gittik. Dediğim gibi ilk indiğim zaman çok değişik bir andı. Nemli bir havaya iniyorsunuz Kamerun'da. Değişik bir hava. Yani Konya'nın havasından, kurak ikliminden direkt böyle %80, %90 nem oranı olan bir ülkeye gidiyorsunuz. Bir de gece yağmur esnasında indik oraya. Gece 3 civarlarıydı.
İlk gittiğinde ailecek miydin abi?
Ailecek tek gittim, miydin? Evet. Ailecek gittim.
Eşimle. O zaman o şoku beraber yaşadınız.
Beraber yaşadık. Aynen, biz dedik nereye geldik? Çünkü değişik bir koku var. Hmm. Yani o rutubet, evet, nem işlemiş artık havanın kendi kokusuna. Gece karanlığıydı. Merkeze gelinceye kadar çok fazla bir şey göremedik. Ama tabii bir barakalar, bir sessizlik. Evet. Tabii yağmur da yağıyordu hafiften. Sabah oldu. Gün aydınlandı. Biz dedik aleyküm. Nereye geldik dedik. Evet. Aynen, selamünaleyküm dedi Kamerun'umuza. Sabahleyin bir baktım ofisin, o zaman Kamerun başkenti Yaounde'de, Golf mahallesinde. Carrefour Golf diye geçiyor orada. Bir baktım, of, o da ne? Başkent ama baraka kent. Her taraf baraka dolu. Teneke tenteler var üzerinde. Ağaçtan ya da ne, işte inşaat, bizim orada şeyde inşaat kalıplarından bozma kulübeler var. Bir yanda da lüks, devasa oteller. Şehrin bir yanında golf sahaları, devlet başkanının sarayı, yeşillik. Olağanüstü bir yeşillik hem de. Ben acizane kendim de doğayı, tabiatı çok seven bir insan olduğum için bana hoş göründü ama yeşilliği, tabii bir yandan da halkın garipliği çok ilginç gelmişti bana. Yani çok fakirlerdi çünkü.
Evet. Bu şekilde ilk şey gözlemler böyleydi.
Bir de şaşkınlık oldu yani.
Şey çok garip abi, yani hakikaten mesela Kamerun, o Yaounde bölgesi çok yağmur alıyor.
Çok.
Ama yine su sıkıntısı.
Aynen.
İçme suyu sıkıntısı tabii var. Bu tabii hani gelişmişlikle alakalı bir durum yani. Muhakkak. Ülkenin gelişmeme seviyesiyle alakalı ama algı anlamında da yani tropikal iklime sahip bir bölge insana çok fazla aslında nimet veriyor. Yani toprak çok bereketli.
Çok çok.
Yani insan hakikaten şunu diyor, keşke diyor ya şu toprak güzel kullanılsa, değil mi? Sen aynen, çok öyle iş geçirmişsindir yani yıllarca.
Muhakkak, hatta biz ilk izne geldiğimizde Konya'ya bir torba dolusu tohum götürdük mesela.
Allah Allah.
Domates, salatalık, kendi
Konya'dan tohum aldınız.
Tabii Konya'ya götürdük. Çünkü gerçekten hani bir meyve yiyorsunuz, çekirdeğini atıyorsunuz. Hemen oradan toprağın üzerine atıyorsunuz. Hemen oradan meyve kendisi bitiyor. Yani herhangi bir gübreye ihtiyacı yok, yağmur suyuna ihtiyacı yok. Çünkü ya da herhangi bir sulama ihtiyacın yok. Rabbim orada kendisi suluyor. Gayet de güzel oluyor. Her taraf muz ağaçlarıyla evet. dolu, papaya ağaçlarıyla ananas. Dolu, ananas dolu. Ki Kamerun ananası bayağı meşhurdur. Evet. Lezzetlidir de giden arkadaşlara, gidecek arkadaşlara tavsiye edilir. Yani çok bereketli topraklar ama tabii verimli bir şekilde kullanılmıyor. Devlet politikaları çok zayıf. Genelde Avrupa'nın, özellikle Fransa, İngiltere, Amerika bu tür ülkelerin siyasi sömürgelerinin devam etmesinin bir tesiri diyelim.
Zaten Kamerun Fransa sömürgesiydi normalde. Tabii. Ve bu siyasi anlamda hala devam ediyor anlaşılan.
Tabii yani zamanında tarihsel süreçte arkadaşlar yine gidecekleri ülkelere, yani Afrika'ya gidecek olsun ya da herhangi bir yere gideceğiniz zaman bir ön bilgi almanız gerekir. Yani bu neresi olursa olsun, isterse Konya'da Ankara'ya gidecek olun, nereye gideceğim, nasıl gideceğim, bir ön çalışma yaparsınız, ön bilgi edinirsiniz. Hemen ben Ankara'ya gideceğim deyip hemen bilet alıp gitmezsiniz. Aynı şekilde Afrika'ya gidecek arkadaşlara da ya da o taraflarda hizmet edecek arkadaşlara da aynı şekilde tavsiyede bulunuyorum ben. Bilgi edinsinler. Hı hı. Gitmeden önce orada nasıl yapılır, nasıl edilir, nasıl yaşanır. Yani bir hafta bile olsa bir yaşam sürecidir o. Kimisine göre o bir hafta zehir olabilir. Hı hı. Gerekli donanıma sahip değilse, gerekli ön hazırlığa sahip değilse. Onun haricinden dedin işte yağmur o kadar yağıyor. Yılda 9 ay çok şiddetli yağmurların olduğu günler oluyor. 9 ay yağmur alıyor mesela Kamerun. Kamerun özelinde konuşalım. Şu an ben Gine'deyim. Onu da belirtmek isterim. Türkiye Maarif Vakfı'nda okul müdür yardımcısıyım Gine'de. Aynı şekilde Gine'de de yılda 5-6 ay arasında yağmur yağıyor. Yani kalan aylarda da öyle çok kurak bir zaman geçmiyor. Nemli. Okyanus kenarı zaten. Batı Afrika kıyılarında genelde iklim yakındır. İçme suyu sıkıntısı var. Garip. Hmm. Yani her gelen diyor ki ya işte burada o kadar yağmur yağıyor. Neden içme suyu sıkıntısı çekiliyor? Çünkü içme suyuyla kullanım suyu çok farklı şeyler. Evet. Yani içme suyu dediğiniz zaman belli kriterler olması gerekiyor. Sağlığa zararlı herhangi bir organik olsun, inorganik olsun bir atık içermemesi ya da bir mineral element içermemesi gerekiyor. Bunda belli ölçütleri var. Sağlık kuruluşlarının, devletin hatta Kamerun'da biz Hüday Vakfı olarak görev yaptığım zaman da açtığımız kuyu sayısı 400 civarındaydı. Ben oradayken şimdi daha da artmıştır muhtemelen. Açtığımız kuyulardan tahlil için belli miktarda sular alıyoruz. O aldığımız suları devletin tahlili yapan kurumları var. Oralara gönderip içmeye müsait mi? İçme suyu kriterlerine uyuyor mu? Onun tahlilini yaptırıyorduk.
Peki içme suyu kriterine uygun çıkıyor mu sular? Yoksa?
Tabii belli derinliklerde önceki tecrübelerimize dayanaraktan işte buradan diyoruz ki işte 25 metrede, 30 metrede ya da benim en fazla duyduğum mesela 85 metre civarından içme suyu çıkar. Yani onun o önceden o bölgede hiçbir kuyu açılmamışsa bir tahminde bulunamazsınız ama yerel insanların açtığı kuyulardan bir fikir ediniyoruz. Ama işte 25 metreden içme suyu çıkar. Böyle bir şey diyemiyoruz. Mesela Gine için söyleyeyim. Gine'de biz kıyı kesimde yaşıyoruz. Kıyı kesimde ben ilk defa duydum mesela. Kıyıda tatlı suyu miktarı çok fazlaymış. Tatlı suyu. Ama biraz derine indiğiniz zaman bir kumluk yapı varmış. Ve oraya deniz okyanus suyu daha doğrusu. Okyanus suyu sızıp tuzlu su içme suyunu bozuyormuş. Hmm. Ama biraz yukarıdan aldığınız zaman
sıkıntı yok.
İşte onu yerel şartlar, işte toprak yapısı, toprağın mineral yapısı, killi mi değil mi, kayalı mı?
Evet, hepsi etkiliyor. Peki mesela Afrika'daki köyler üzerinden bunu sorayım abi araya hemen. Evet. Her köyde su kuyusu var mıydı? Yani bu tamamlandı
maalesef
mı?
Maalesef her köyde su kuyusu yok. Bazı su kuyularını 3 köy, 4 köy, 5 köy kullanıyor. Ben bir köy, şu an adını bölgesini hatırlayamayacağım ama adını zaten çok değişik isimleri var. Köylerin çoğunu hatırlayamıyoruz ama 3 tane köyün yakınında, ortak merkezinde sayılabilecek bir yere kuyu açmışlar zamanında. Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve kurak bir arazi. Ama kurak bir arazinin 30 metre derinlikte bir kuyusu var. Ama işte insanlar öyle direkt içemiyorlar. İlk önce bir süzüyorlar. Süzdükten sonra bekletiyorlar, dinlendiriyorlar. Ki ilk aldıkları suyu gördüm. Resmen böyle hani bulanık bir su. Hmm. Beyazımsı böyle sanki içerisine az biraz süt katılmış gibi. bir rengi vardı. Ama işte süzdükten sonra, kaba kirini aldıktan sonra, biraz dinlendirdikten sonra, yaklaşık 6-7 saat dinlendikten sonra su kendi rengini alıyor. O da enteresan. Sürekli kaynadığından dolayı galiba suyun içerisinde, kuyunun içerisinde o bulanıklık gitmiyor. Ama dışarı aldıkları zaman dinlendiriyorlar. O suyu kullanmadan önce de kaynatıyorlar. Yani o aşamalardan geçiyor. Belki o bölgede şu an kuyu açımı yapılmıştır. Biz incelemeye gitmiştik başka bir proje için. Kurban projesi için orada bulunmuştum. Oradan kuyu talepleri gelmişti o zaman. O vakit gördüm yani 3-5 köyün beraber kullandığı kuyular var. Ama bazı köyler oluyor. Oranın muhtarı ya da oradan çıkmış bir devlet adamı köyüne
yardım yapıyor.
Yardım yapmış zamanında, Hristiyan ya da Müslüman.
Öyle zengin köyler de var değil mi?
Tabii, olmaz mı? Yani mesela şu an benim bildiğim bir Yaounde'de bir bölge valisi. Başkent Yaounde'de 10 tane bölge var Yaounde'nin içerisinde. 10 tane bölgenin de kendi valisi var. O 10 tane valinin bir tanesi kendi köyüne kazandıkça kuyu açtırmış, kazandıkça yardım yapmış. İşte yetimhane açmış, başka yardımlar yapmış. Ama adam Hristiyan. Rabbim hidayet nasip etsin. Hristiyanların kendi aralarında da o tür dayanışmaları var.
Var değil mi?
Tabii. Yani sadece Müslümanların arasında var gibi bir izlenim olan arkadaşlar varsa onu da kırmak lazım. Müslümanların aslında bu konuda zayıf kaldığını da düşünüyorum. Bazen Hristiyanlar ön planda da olabiliyorlar bu yardım konusunda.
Burada bir şey sorayım abi. Çok güzel bir yere geldik. Afrika'ya giden bir arkadaştan dinlemiştim. Galiba Gana'ydı. Bir okulun önünden geçmişler. Okulun ismi Gana İslam Okulu gibi bir okul. Yani İslam var okulun isminde. Tam ismini hatırlayamıyorum ama. Evet. Okulu görünce heyecanlandık dedi. Yani Gana Hristiyan ülke çünkü. Yani yönetimi falan biliyorsun Hristiyan. İçeri girmişler. Bir bakmışlar ki öğrencilerin boyunlarında haç. Hocalar işte rahibe profili falan. Şaşırmış çocuk da ya. Demiş okulun ismi böyle. Nasıl içerisi böyle. Öğrenmişler ki müfredat. Yapı. Yani Körfez ülkelerinden biri. Büyük Arap ülkelerinden biri oraya okulu yaptırmış. Adana'da demiş ki İslam okulu olacak ama içerisine karışmamış.
Aynen.
İçerisini devlete bırakınca devlet de kendi müfredatını, hatta devlet de herhangi bir vakıf aracılığıyla, Hristiyan bir vakıf aracılığıyla, misyoner bir vakıf aracılığıyla okulun işletim sistemini, okulun yani işletmesini diyeyim artık, bir vakfa devretmiş ve okul Hristiyan okuluna dönmüş. Adı İslam bile olsa.
Ne kadar yanlış bir yatırım olmuş. Kulaklar çınlasın yine Mehmet Targal hocam. İlk gittiğim zamanlarda bana şey demişti. İşte Muhammedciğim, içinde bulunmadığın, kendi alın terini katmadığın proje senin projen değildir. Ya ben bunu tabii o zaman proje evraklarını takip ediyoruz, projeler yapıyoruz, proje sorumlusuyuz Kamerun'da. Hani dedim, hani biz gitmesek de yerel personeli göndersek gibi bir fikir edinmiştik artık. Hani bir yerden sonra yoruluyorsunuz, takatiniz düşüyor. O an o cümle beynimde şimşeklerin çakmasına sebep oldu. Aynı şekilde adam gelmiş, imkanı var. Cami yaptırmış, okul yaptırmış ama arkasını boş vermiş. O camide bir Vahabi mi imam olmuş, bir Şia'yı kendisine fikir edinmiş bir imam mı orada görev yapıyor? Hiç umurunda değil ama adam Müslüman, Sünni. Yok, onun için önemli değil. Önemli olan cami yapmak. Yani bir Müslüman yaptığı işin de arkasında olacak, takibini yapacak. Nasıl olmasını istiyorsa, tabii bunun kriterleri Kur'an ve sünnettir, dinimizdir. Yani takip etmesi lazım. Ben camiyi yaptım, kuyu yaptım. Hadi gerisini Allah'a emanet diyemez hiçbir Müslüman.
Evet. Peki mesela şimdi Gine'ye geçtiniz abi. Gine'de evet. Devam ediyorsunuz. Bu serüven devam eder mi böyle? Bu bir sevda mıdır?
Aynen öyle. Biz kendi aramızda Kamerun'da başlayan bir sözümüz var. Bir sloganımız var. Kara kıtanın kara sevdası vurdu bizi. Bunu biz kendimize de slogan olarak alıyoruz. Gerçekten kara kıtanın kara sevdası var arkadaşlar. Yani oraya gittiğiniz zaman bir daha gitmek istiyorsunuz. Bunu ben çok kişiden duyuyorum. Tabii amacı Gerçekten gönül almak olan, gönül kazanmak olan, orada hizmet etmek isteyen, orada insana hitap eden bir şeyler yapma arzusunda olan herkesin Afrika'ya tekrar geri dönmek istediğini duyuyorum. Görüyorum da yani abi bir imkan olsa da tekrar geri gitsek diyen çok arkadaşlar oluyor.
Peki mesela şey de soralım abi o zaman. Bu bir yani maişet meselesidir bir taraftan da hakikaten. Tabii. Yani insanın geçimi orada, hayatı orada sürüyor. Şimdi aile ve ailevi durumlar, yani akrabalar, anne baba endişe etmediler mi ilk gideceğiniz zaman? Çünkü uzun bir süre orada kaldınız, kalmaya devam ediyorsunuz ve kalacağız diyorsun abi.
Tabii ki endişe oluyor. Yani ben de bir babayım, iki tane kızım var. Kızımın biri Kamerun'da doğdu. Yani mutlaka ben yavrularım için endişe ediyorum. Anne babamız da bizim için endişe etti ilk gelirken. Çünkü herkesin aklında ya Afrika, işte çöl, kurak, işte olumsuzlukların olduğu bir yer. Yani her yer Somali değil. Yani Somali'de iç savaş var. Tamam, doğru. Ya da işte Nijerya'da Boko Haram terör örgütü var. İşte
Kamerun'da da galiba Boko Haram sıçramıştı.
Kuzeyde Nijerya sınırında vardı. Çad, Nijerya, Kamerun üçgeninde o sınır, Çad Gölü civarında. Yani Rabbim onlara da doğruyu göstersin. Yani terör örgütü var. O bir realite. Ama ölüm hak.
Evet.
Yani bir insan merdivenden düşer, ölür. Ya da yaralanır. Bir grip olur. Allah muhafaza, ölür. Yani bunlar hak. Ölüm bir Müslümanın kazaya kadere inancı olması gerektiği gibi. Hani Afrika dedik. Yani ha Afrika, ha Türkiye, hani hizmet anlamında.
Eyvallah.
Ama Afrika'da tabii olumsuz şartların olduğu ve hizmet alanının genişliği insanın gözünü açıyor. Yani ne yapsanız hizmetten sayılabilecek bir alan, alana gidiyorsunuz. Aç. Eyvallah. Yani o insanlar her türlü hizmete aç. Ama Türkiye'de ya insanlar artık bazı şeylere doymuş. Yani hatta ben şunu da karşılaştım kaç sefer kendim şahsımda. Ya bazı insanlara yardıma gidiyorsunuz, kıyafet veriyorsunuz. Ya abi ben onu giymem, ben onu yapmam diyebiliyor. Yani bu adam fakir. Ama Afrika'da öyle bir şey yok. Yani tabii öyle yapılması anlamında söylemiyorum. Hani evet, tutup da evinizdeki bütün ikinci elleri, yırtık pırtıkları verin anlamında söylemiyorum. Ama o tür bir şey yapsanız bile insan onu onarıyor ve gündelik kıyafet olarak kullanabiliyor. Sizin kullanmadığınız bir kumaş pantolon ya da dizi bir yeri yırtık bir kumaş pantolonu, ki kaç sefer şahit oldum, onarıp adam gündelik iş kıyafeti yapabiliyor. Yani işe gidip geliyor onunla. Ya da ne bileyim misafire ziyarete gidiyor. Yani onun için önemli oluyor. Siz bunu gördüğünüz zaman daha iyisini yapmak istiyorsunuz. Daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. O yüzden Afrika yani oradaki hizmete olan açlık ne yapsanız hizmetten sayılabilecek iyi anlamda. O ortam insanı bir yönden kamçılıyor yani daha iyisini yapmak adına. O yüzden hani ailelerimiz endişe ettiler falan filan ama tabii bizim de oradan iyi dönüşler yapmış olmamız. Ya biz iyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz, işte rahat ediyoruz. Tabii bu tür şeyler bazen beyaz yalan olabiliyor.
Evet.
Çünkü Afrika'nın da kendi gerçekleri var ama evet. Annemi mesela 2013'te Afrika'ya, Kamerun'a davet ettim. Annem geldi. Ortamı gördü.
Beğendi mi?
Beğendi tabii. Yani güzel yerlerini gösterdik. ama tabii Afrika'nın bazı gerçeklikleri var. Onları da gördü.
Evet.
Hak verdi bazı yönlerden. Bazı yönlerden gerçekten zormuş dedi. Ama tabii yani orada bulunan, yaşayan bir insan için orada rahat olmanız önemli. Yani bu rahatlık sağlık açısından kendinizi koruma altına almanızdan başlar. Ev ortamınıza, ev ortamında kendinize sağladığınız imkanlardan bir sürü şey vardır. O rahatınız olduktan sonra, lüks demiyorum, rahat. Yani asgari ölçülerde. Afrika gayet huzurlu yaşayabileceğiniz bir yer olabiliyor.
Eyvallah. Mesela şey çok garip gelmişti bana abi. İlk gittiğimiz zaman biz oraya 3 hafta kaldık ama hayatımızda unutulmayan bir dönüm noktası yani. Ben böyle birkaç ülke daha gördüm. Kamerun deyince, Afrika deyince ama hakikaten farklı bir şey hissediyorum ve nasip olursa inşallah gideceğiz yine. Bizim şu an projeler var. Bir niyetimiz var yani. Doğru zamanı bekliyoruz yani. Gidip hakikaten dolu bir şekilde gitmeye niyetim var.
İnşallah.
İlk gittiğim zaman dedim ki ya dedim biz dedim burada hani 2-3 hafta kalacağız. Arkadaşlarda bir şey refleksi var. Ramazan'da mesela geldiğimizde hizmet edelim, yardım edelim, erzak dağıtalım falan ama Biz bir hava ile geldik buraya. Yani bizde bir hava var, bu hava bitecek. Onun bilinciyle geliyorsun. 3 hafta sonra sen döneceksin. Ya dedim Eymen abi burada. Evet. Yani çoluğu çocuğu burada. Yani hakikaten bir de o anlattığınız hikayeler. Zaten onu soracağım şimdi. Hatıralara gireceğiz yani. İnşallah. Asıl güzel yer orası zaten. O hırsızlık vakaları. Ya bunlar Allah hakikaten yani kötü şeyler gibi değil. Şimdi
bizde, deneyim oluyor.
Biz de böyle akrabalardan olsun, çevreden olsun soruyorlardı. İşte döndüğümüz zaman. Nasıldı, neler gördün diye. Diyordum ki yani her yerin olumsuzluğu var.
Mutlaka.
Yani hırsızlık dediğin ya
Türkiye'nin
da,
de var.
Türkiye'nin de var. Yani buna her yerde oluyor. Şimdi tutup da ben Afrika'da, Kamerun'da yaşadığımız olumsuz şeyleri anlatacaksam eğer bu olumlu şeylerden daha azdır benim gördüğüm.
Tabii.
Çünkü olumlu şey neydi? Samimiyetti, muhabbetti.
Elhamdülillah.
Biz mesela Marmara'da hakikaten böyle sokaklarda gidiyoruz, Kur'an sesleri duyuyoruz abi.
Elhamdülillah.
Her tarafı halaka dediğiniz, işte halaka dedikleri orada medreseler, inanılmaz küçük küçük çocuklar, 6-7 yaşlarında, 3-4 yaşlarında çocuklar, ellerinde tahtadan böyle şey plakalar, evet, üzerlerine kömürle yazıyorlar. O suyu yıkayıp mürekkep, tekrar yani mürekkep işte yazıp tekrar kullanıyorlar falan. Müthiş bir atmosfer. Orada hafızlık yapıyorlar. Yani her taraf Kur'an sesleri, evet, inanılmaz bir samimiyet. Camiden çıkıyorsun, çocuklar sıraya girdi. Sırayla bizi kendilerini sevdiriyorlar falan böyle. Hani geliyorlar, şeker veriyoruz. Müthiş bir şey yani hakikaten.
Aynen öyle.
Bu duyguyu yaşamak insana şunu hissettiriyor. Dünya Türkiye ile sınırlı değil.
Mutlaka.
Ya dünya Avrupa ile sınırlı değil. Yani işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözü bana orada yansıdı yani, hissettim. Dünya dedim hakikaten çok büyük ve biz bilmiyoruz abi.
Ve bu dünyada bizim Türkiye olarak, hatta son 10 yılda daha da reklam anlamında da, görünürlük anlamında da, önde olmak anlamında Türkiye'nin yeri bambaşka.
Evet.
Şu son 10 yılda. Hatta ben yine de ilk gider gitmez çok garip bir şey yaşadım. Ben Kamerun'da da kullandığım aracın hemen kaputun üzerine hemen bir Türk bayrağı koyuyorum. Hemen bizi bilen bilir. Hemen Türk bayrağını koydum aldığım arabanın yine de. Trafikte de Afrika'da bir şey vardır. Jandarma polis sürekli beyaz insanı durdurur.
Hmm.
Ya para istemek için, işte evraklarını kontrol etmeyecekse bile bir içecek, çay, kahve parası için durdurur mutlaka. Şimdi polis beni durdurdu, bir bayan polis. Şimdi tabii ben sıkılarak açtım ya, dedim yine para isteyecek falan. İndirdim camı, dedim buyurun. Dedi siz Türk müsünüz? Dedi bayrağı gördüm, bu dedi Türk bayrağı. Evet dedim ben Türk'üm. Ya dedi ben dedi Erdoğan'ı çok seviyorum. Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Şimdi Cumhurbaşkanımızın gerçekten,
evet,
Türkiye'yi tanıtmak anlamında çok büyük çığır açtığını düşünüyorum ben. Orada artık bütün yelkenleri indiriyoruz. Kızamıyoruz artık yani, niye durdurdun diyemiyoruz.
Dombra etseydin abi hemen teyitte.
Gidecek yerim de elçiliğimize gitmem gerekiyor. Acil de bir evrak vereceğim. Bekleniyor ama hani Erdoğan, bayrak, Türkiye deyince orada yelkenleri indirdim artık. Dinledim ya, ben Türkiye'yi çok seviyorum, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, ben sizi takip ediyorum falan. Türkiye bir numara. Şimdi bunu görmek insanı çok gururlandırıyor.
Evet.
Yani benim reisi cumhurumun adının bilinmesi ve sevgiyle alınması, anılması. Çünkü ben Kamerun'da Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy zamanında Sarkozy ile ilgili neler neler konuşulduğunu biliyorum. Yani Fransa denildiği zaman adamlar iğreniyordu.
Evet.
Ama adamların dilini konuşuyorsunuz diyorsunuz. Hani artık yani sömürülmüşler adamlar. O gerçeklik hatırlatılınca da çok kızanlar oluyor. Ama sevmiyor adamlar. Ama Türkiye denildiği zaman, o zaman ilk gelen Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'di. Yani o zamandan başlayan bir Türkiye sevgisi vardı. Onu görmek artık insana daha farklı bir sorumluluk katıyor. O sevgiye layık olmak var. Vatana, millete sahip çıkmanın farklı bir bilinci oluyor artık. Yani siz herhangi birisi değilsiniz. Sahadasınız ve biliniyorsunuz. Bunu bildikten sonra da Türk olmak büyük bir
haz veriyor
mutlaka.
Eyvallah. Peki senin bu hatıralar abi, hakikaten evet, anlatmış olduğun. Mesela bir at hikayen vardı.
Evet.
At götürmüştü seni.
At ya, beni kaçırdı.
At kaçırmıştı. Yani normalde tam tersi olur.
Yalnız
ama
onu anlatırsam 18 dakika sürüyor genelde. Fragmanı 8 dakika sürüyor. Fragmanı biraz daha kısaltıp anlatayım o zaman. Ya Afrika gerçekten, dedim ya, insanın kendi huzurlu olabileceği ortamı kendisi sağlıyor Afrika. Yani şu an Afrika sosyal yaşamın gerçekten, hani Türkiye'de alışık olduğumuz öyle AVM'lerin olduğu ya da ne bileyim sosyal etkinliklerin yapabilir, Luna Park'ların olduğu, çok rahat araba kullanacağınız yolların olduğu
İnternet
bir yer olmayabiliyor.
İnternet kafenin olduğu yer falan
tabii,
değil yani.
Yok evet, öyle bir şey. Yok yani
doğal
var
var,
ama
tabiat var.
Var ama Yani yine var. Yani ortamın artık o şartlarda var. Yani mesela Kamerun daha iyiydi Gine şartlarında. Şu an Gine'yi gördüm ben sürekli. Gine ile Kamerun'u kıyaslıyorum. Kısa bir süre Çad'da bulundum. Kamerun biraz daha iyiydi mesela. Sizin de gördüğünüz mesela ülkelerden birisi. Hı hı. Şimdi orada kendinize sosyal aktivite bulmanız gerekiyor. Yoksa Afrika gibi bir yerde sosyal aktivite bulmazsanız sıkılırsınız. Ne bileyim, hastalanabilirsiniz bile hatta. Yani insanın o enerjiyi, kötü enerjiyi bir şekilde atıp pozitif enerjiyle yüklenmesi gerekiyor. İnsanın da kendi hobisi, ilgi alanlarına göre, işte bu benim gibi birisi olursa ata binmek olur. İşte pikniğe gitmek olur. Semaverde çay yapmak olur. Sürekli arabamın arkasında bir kömürlü semaver, bir damacana su bir yere giderken sürekli hazır olurdu. Bizim de öyle Marva'da, Kuzey Kamerun'da hizmetimizin olduğu bir yerde biraz hizmetimiz oldu elhamdülillah. O zaman Murat Bey vardı, Murat Yılmaz Bey. Biz Marva'ya ilk gittiğimizde orada şube müdürümüzdü. Ben de biliyorum ki Marva kuzeydeki Müslümanlar onlara Pöl ya da Fulani kabilesi deniyor. Fulanilerin kültüründe at güzel bir yerde yani. Bir kutlama yapılacağı zaman atlar böyle gelinli kız gibi süslenir, rengarenk süslenir. Büyükelçimize de gitmiştik. Öyle bir törene şahit olduk mesela. Sultanlıklar vardır. Hı hı. Bizim Türkiye'deki toprak ağalı sistemi gibi. Eskiden tabii biraz daha bu sultanlıklar böyle kafa kesen, işte insanlara eziyet eden insanlar da olabilmişler.
Yani, şimdi ama
tabii öyle bir şey yok.
Biz de görüyoruz. Hatta böyle hakikaten Müslüman, değil mi? Yardım eden insanlar da var.
Tabii sultanlık zaten Müslümanlarda. Hı hı. Şimdi o tür şeyler, yani eski tabiri caizse hani vahşilikleri yok. Yani eskiden çok mu vahşilerdi? Yok, ama kültürün gerektirdiği bazı kendi anayasaları varmış. Onu uygularken tabii çok vahşi olabilmişler. Çünkü hani medeniyet dediğiniz şey biraz da bize İslamiyet'le gelmiş. Hani biz daha önceden, hani çok çok önceden tarihte nasıldık diye biraz incelersek zaten İslamiyet'in bizi daha böyle değişik bir hale yoğurduğunu, şekillendirdiğini görecektir arkadaşlarımız. Hani İslamiyet'in daha iyi yaşandığı bir ortam sağlanınca tabii sultanlıklar da biraz daha güzele doğru yoğrulmuşlar, şekillenmişler. Bize dedik hani ata binmeden dönmeyelim. Murat abim de dedi ki, ya Murat abi, hani siz buranın mukimisiniz, müdavimisiniz. Dedik bir ata binelim. Sultanı aradık. Sultandan rica ettik. Dedik biz at istiyoruz. Bir ata binmek istiyoruz. Sağ olsun bize gönderdi. Sultanlar orada çok, yani yerel insanların üzerinde söz sahibi insanlar. Hatta politikada bile, yani eğer devlet başkanı olmak isteyen bir aday varsa sultanlarla iletişime geçiyor. Direkt halkla öyle iletişime geçme yok. Çok az ya da. Sultanları tabiri caizse kafaladığınız zaman halkı yönetiyorsunuz. Çünkü sultan nereye oy verirse halk da oraya oy veriyor genelde. Söz sahibi insanlar hala. Ama tabii eski o yerel kültürden biraz daha değişik rollere bürünmüşler. Atlarımız geldi, bir tanesi güzeldi. Dedim senin ismin ne, getiren çocuğa? Dedi Ali. Dedim atın ismi ne? Dedi divan. Divan oturulacak geniş alan demekmiş. Biraz da yapımdan kaynaklanan bir karakterim. Detaycıyımdır. Sorarım o tür şeyleri. Dedik divana bir bismillah diyelim, binelim. Ama bilmediğim bazı şeyler varmış. Atın Türkiye'deki kontrol o şekilde kontrol edilmediğini öğrendim. Türkiye'deki gibi. Normalde ata binen bir insanım. Fırsat buldukça. Hani az biraz da olsa öyle herhangi bir eğitim almadım ama bine bine öğrenmiş bir insanım. Ben ata biner binmez atlar koşmaya başladım. Murat abinin atı da benim atımda. Biz atları durdururken biraz sıkıntı çektik. Ondan sonra tabii bizim o zaman oradaki Kayseri Kardeşlik Kolejimiz Teknik İmam Hatip Okulu'ydu Marva'da. Daha açılmamıştı, şantiye durumunda. Ön kısmında geniş bir alan var, orada kullanıyoruz atları. Yan tarafta da büyük bir stadyum var. Büyük yüksek duvarların arasında kullanıyoruz derken benim at tekrar...
Şaha kalktı.
Şaha değil de böyle hani atılıyor yani. Bırak da ben koşayım diyor at. Ama ben müsaade etmiyorum çünkü dört nala koşturmadım hiçbir zaman atı. Bilmiyorum da atın üzerinde dört nala koştururken nasıl durulur onu da bilmiyorum. Şimdi Murat abiye dedim, Murat abi sen dedim hafif geriye git. Ben dedim bu tarafta kullanayım, atlar birbirini görmesin. Çünkü atlar birbirini gördü mü başlıyor koşmaya, yarışmaya başlıyorlar. İşte dedim ya, bilmediğimiz şeyler varmış. Daha sonra işte bir 5 dakika şöyle kendi kendimize kullandıktan sonra Murat abi tabii duvarın arkasından geldi. Tabii benim at Divan, Murat abinin kullandığı atı görünce başladı koşmaya. Ben de gaza geldim. Dedim hadi bakalım koş. Nereye kadar koşacaksın ki? Dedim ama o koşuşun sonu öyle bitmedi. 2,5 kilometre yaklaşık at beni kaçırdı. Atı durduramadım. İlk girdiğimiz sokakta yaklaşık 10 tane yavru bizim orada tana derler. Dana. He. Küçük inek yavruları var. Sağ taraf stadyumun duvarı, sol taraf bizim okulumuzun inşaatının duvarı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. At da öyle bir gidiyor ki kumun tozun içerisinde çıkan ses insanı gaza getiriyor. Böyle dört nalın sesi.
Sen de bir heyecanlandın değil mi?
Tabii. Yani insana bir heyecan veriyor. Bir yandan da korkuyorum. Nasıl duracağımı bilmiyorum. Kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Boyum uzun. Atın boyu uzun. Düşer miyim acaba? Düşersem ne olur? Başımı mı vururum? Beynimi, belime bir şey olur mu? Beyin kanaması mı geçiyor? Senaryolar geçiyor. Derken at birkaç saniye içerisinde karar verip böyle kafa kafaya vermiş. Birbirine bakan, şoka girmiş o iki tane yavru tananın üzerinden atladı at.
Danlar üzerinden atladı.
Ben daha hiç dört nalı at koşturmamış birisi olarak iki tane tananın üzerinden yaklaşık 1 metre yükseklikte bir engelin üzerinden atlattım atları. Tabii istemeden oldu. At yere iner inmez başımı atın o sırtına vurdum. Atın yelesi acıttı. Atın yelesi de serttir. Daha önce babam da hattattır, aynı zamanda Ebru hocasıdır. Daha önce at kıllarıyla Ebru fırçası yaptık. Hani at kıllarına da aşinayım, serttir. Alnım acıttı ama bakamıyorum da, yani elimi bırakamıyorum. Dizginlerden bırakırsam düşeceğim diye korkuyorum. Derken bir tane bahçe duvarı atladık. Büyük bir çamurlu birikintisi, su birikintisi atladık. Derken stadyumu boydan boya, yaklaşık stadyumun boyu da 200 metreye yaklaşık. İki tane duvarı geçtik, yolu karşıdan karşıya atladık ki trafik işliyor, motosiklet çok kullanılan bir şeydir,
evet,
kuzeyde.
Evet, çok fazla.
Siz de gördünüz. Yani arabadan, insandan çok motosiklet var. Ne ben birisine çarptım, ne bir motor benim atıma çarptı derken.
İnsanlar da garipsemiştir seni, şehrin ortasında
alkışlıyorlar,
beyaz
alkışlıyorlar. Bir at kullanıyor. Oh, Le Blanc, Fransızca'da beyaz, işte Nasara, kuzeyde Müslümanlar genelde Nasara diyorlar.
Nasara beyazlara. Ama iyi bir şey değildi galiba.
Normalde kültüre girmiş artık, onlar beyaza Nasara diyorlar. Çünkü oraya ilk giden maalesef beyazlar, Hristiyan beyazlar ve Arapçadan geçmiş, Nasrani kökünden gelmiş. Hani Hristiyan beyaz demek. Ama biz oraya bize Nasara diyene diyorduk. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ama tabii Afrika'da öyle bir izlenim var. Bir insan, Afrikalı insan beyazı gördüğü zaman ya Arap'tır. Yani öyle bakıyorlar. Çünkü Arapların geneli beyazdır. Ya Arap'tır ya da Avrupalıdır. Hiç akıllarına bir Müslüman olabileceği ya da ne bileyim Türk olabileceği aklına gelmiyor. Ha, Araplar Müslümandır ama Türk olabileceği aklına gelmiyor. İlk aklına gelen, onları sömüren Fransız. Beyaz Fransızlar ya da İngilizler, Portekizliler, Almanlar. Hani sadece biz Fransa olarak bakmayalım sömürgecilere. Mesela Almanlar gelmiş Kamerun'a, Portekizliler gelmiş, İspanyollar gelmiş.
Hala da varlardı. Biz bile trenle yolculuk yaparken ülkenin işte Yaounde'den Marva'ya trendeki kabinlerden birinde full Almanlar vardı.
Hala misyonerlik faaliyetlerine, vakıf faaliyetlerine devam ediyorlar. Hani dedim ya. Hani bizim onların misyonerlik faaliyetlerinden daha ileri bir düzeyde gayret göstermemiz lazım. Hatta bir gün şeyi anlatayım, araya at mevzusundan konudan konuya geçtik. Bir gün Marva'ya uçakla giderken havaalanında yaşı yaklaşık 80 vardı yani. Tekerlekli sandalyede bir rahibe kıyafeti giymiş bayan. Ama 80 küsür yaşında. Boynunda haç, üzerinde dini kıyafeti. Ve arkasında yine kendisi kadar yaşlı bir bayan uçağa binmeye çalışıyorlar. Sonra öğrendim ki Marva'nın bir ücra köşesinde köyde kalan ve 20 küsur senesini yaklaşık 30 senesini bu uğura feda etmiş bir rahibeymiş o. Ki yani yerel dili ana dili gibi konuşuyormuş.
Vay be.
Ki biz orada Fransızca konuşuluyor deyip Fransızca öğrenip gidiyoruz ama o kadın kendi davası, hak olmayan, bize göre hak olmayan davası uğruna hayatını adamış. Yani biliyorsunuz o rahibeler evlenmiyor. Evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olmamış. Tek gayesi dinini yaymak, dinini yaşamak ve bu uğurda da ölmek belki de. Ben bir genç olarak onu gördüğüm zaman utandım. Sordum da yani. Dedim siz nereye gidiyorsunuz? Dedi Marva'ya. Ne yapacaksınız orada? Dedi biz orada çalışıyoruz. Orada bizim kilisemiz var. Ben bunu duyunca tüylerim diken diken oldu. Ama elhamdülillah bizim de orada camimiz var. Aşevimiz var. Yetimhanelere yaptığımız hizmetler var. Okulumuz var. Okullarımız var. Elhamdülillah kültür merkezi faaliyetlerimiz var. Elhamdülillah hani Müslümanlar sadece biz değil diğer kurumlar da yapıyor. Müslümanlar da bir şey yapıyorlar. Hı hı. Ama daha iyi sarılmak lazım. Hani tabirimi mazur görün. Hani en azından o 80 küsur yaşındaki kadın kadar sarılmamız lazım. En azından. Yapamıyorsak biraz sorgulamamız lazım kendimize. Aynen öyle.
Eyvallah.
Derken atla.
Ata devam edelim.
2,5 kilometre gitmişim. Bir kontrol noktası geçtim. Sonra tabii Murat abi geride kaldı. Murat abi korkmuş. Süre uzun olduğu için geri gelmediğim için arkamdan motosikletli adamlar göndermiş ya demiş gidin bakın bu kardeşim gitti atın üzerinde geri gelmedi. Sonra ben tabii kendimi toparlayıp atı durdurdum geri geldim. Tabii çocuklar beni alkışlıyorlar. Çok garip gitmişti benimle. Ooo Leblanc nasıl ara. Tabii hiç bozuntuya vermedim. Atın üzerinde böyle kasıla selam vere çocukların da gönlünü yapa onlar da top oynuyorlardı. Onların arasından yavaşça geçe geri geldik.
Nasıl durdu at abi?
Atı durdurmanın bir yöntemini bilmiyordum. O an doğaçlama olarak kendi vücut ağırlığımı geriye verdim. Ki doğru olanı yapmışım. Yoksa çünkü atın üzerinde dört nola giderken elinizle çektiğiniz zaman at durmuyor.
Daha da mı arttırıyor?
Yani artırmıyor bir faydası olmuyor. Zaten at 4 nola gidiyor. Atın boynu sürekli ileri geri geliyor. Gidip geliyor. O ara elinizle çektiğiniz zaman dizginleri durmuyor at. Yani faydası olmuyor. Bütün vücut ağırlığınızla çekmeniz lazım. Yani dizgini göğsünüze doğru çekip sabitleyip o şekilde geriye gelmeniz gerekiyormuş. Onu doğaçlama olarak uygulayıp tabii biz Türk olduğumuz için doğamızda var.
Tabii genlerden geldi. Tabii
genlerden
orada.
Geldi hemen kendini o şifre kendini
Oscar'da
gösterdi.
Oscar'da hissettin abi orada bir değil mi?
Aynen o şekil.
Çok güzel ama ya hakikaten.
Değişik bir anı oldu. Unutamadığım bir korku anı oldu. Ama tabii çok da zevkli bir anı oldu benim için. Herkese anlatıyorum soranlara.
Bir de şey soracağım abi. Kamerun'da bir pigme kabilesi var. Orayı evet. Gördün mü hiç?
Yaklaşık 7 ya da 8 kere gitmiş olmam lazım. Onu saymadım. Ramazanlarda, kurbanlarda hatta ben eğitim koordinatör yardımcılığı yaparken de oraya haftada 2 kere hoca gönderiyorduk. Pazartesi, Perşembe yanılmıyorsam o zaman öyleydi. Orada bir yardımcı kuruluşumuz var. ASEK. Kısa ismi Fransızca kelimelerden kısaltılmış. O yardımcı kuruluşumuzdan bir hocamız haftada 2 kere başkente 280 kilometre uzaklıkta Kribi kasabasının bir köyü orası. Hı hı. Köyde kasabaya yaklaşık 45 kilometre. Yani oraya gidebilmek için Kribi'ye gitmeniz lazım. Özel araçla oradan sonra gideceğiniz yol patika yol. Yani 4x4 ya da bir pick-up'ınız olması lazım. En az 7 kere gittim ondan eminim. Pigmeler yaklaşık 1,5 metre boyunda.
Hepsi öyle mi?
Çoğu bozulmayan orijinal pigmeler bir fotoğrafım var hatta onların yanında bir NBA oyuncusu gibi kalıyorum. Daha önce hani vahşi bir şekilde animistler vahşi bir şekilde yaşamışlar. İslamiyet aralarında çok fazla yok. Bizim gidip gördüğümüz Kribil'deki o kasabadaki pigmeler sonradan Müslüman olmuş. Ve yaklaşık 6-7 senedir de İslam'a ısınmaya çalışan, bu tür imkanları arayan insanlardı. Allah razı olsun hizmetteki abilerimiz, Mehmet Argal abiler oraya hizmet götürmüşler. Daha sonra biz devam ettirdik elhamdülillah. Türkiye'den gelen yardımları götürdük. Açlar, hizmete açlar, eğitime açlar. Çünkü ormanın içerisinde yaşıyorlar, toprak evlerde yaşıyorlar. Bizim orada kerpiç deriz biz. Hı hı. Hani kerpiçten bozma evlerde yaşıyorlar.
Peki mesela nasıl
elektrik yok,
eğitimleri
su yok.
Falan nasıl oluyor abi işleri, güçleri?
Yani devlete
çocukları falan okuyor mu öyle? Var
yok,
mı?
Yok, devlete çocuklarını gönderemiyor. Devlet o çocuklarını gönderebilmeleri için bir kazançları olması lazım. Orada İmam Harun isminde sonra da Müslüman olan bir abimiz vardı. Pigme kendisi. İmam Harun Fransızca biliyor. Bazıları hatta Fransızca bile bilmiyor. Hani biraz böyle Kribi'ye gidip gelmiş, halkla iletişim haline geçmiş insanlar Fransızca biliyor. Çünkü bir eğitim alma şeyleri olmamış, imkanları olmamış.
Öyle yaşıyorlar orada kendilerine.
Tabii meyve topluyorlar. İşte hayvan, orada yakaladıkları hayvanları yiyorlar.
Şeyi iyi biliyorlar tabii. Doğal yaşamlı uzmanlar
çok,
değil mi?
Çok.
Her yani, şeyi biliyorlardır yani.
Daha önce belki tüfekleri, biz gittiğimizde bir tane tüfekleri vardı. Hani dedi ki İmam Harun ne yapıyorsun bu tüfekle? Dedi ki ben gidiyorum antilop avlıyorum bununla. Daha önce ne yiyordunuz? Hani İslam'a girmeden önce ne yiyordunuz? Önümüze ne gelirse. Maymunu yiyorduk, yılanı yiyorduk, boğa yılanı yiyorduk, balık yiyorduk, yeri geliyordu, timsah yiyorduk. Dedim şimdi, dedi ki İslam'a uygun ne varsa onu yiyoruz. Hatta mazur görün, hani hınzırı bile yiyorlardı. Çünkü doğal yaşamda
tabii,
çok fazla orada. Tabii besleniyor da, Hristiyan kesim tarafından da besleniyor. Yeşilliğin içerisinde, bambu ormanının içerisinde bir yer.
Çok hakikaten görmeyi çok istedim ama nasip olmadı.
İnşallah yani. Gitmek nasip olur. Orada Hüdayi'nin bir küçük bir mescidi var. Hatta orada İHH'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Küçük de bir mescid açtı orada mesela. Ormanın içerisinde. Bunlar güzel şeyler. Daha ilgincini söyleyeyim. Biz orada küçük bir mescid açtık. Küçük bir cami açtık diyoruz ama elin Hristiyan misyoneri bundan 15-20 sene önce o pigmilerin oraya gidip hac yolu yapmış. Hac. Yani oraya giden insan hacca gidebilsin. Hac ibadetini yapabiliyorsun. Kilise kültüründe de vardır. Hristiyanların da hac kültürü vardır. İnanışlarında. O rahip ormanın içerisinde bir patika yolu açıp, hatta o patika yolu düzeltip dağın başına her yerden görünebilecek büyüklükte bir hac koymuş oraya.
Duruyor mu şu an?
Hala duruyor. Ben zoom yapmadan bile fotoğraf makinemle o haccı fotoğrafladım. Hatta zoom yaptım. Devasa büyüklükte. Bu hani Türkiye'de ormanların yangın çıktığı zaman ateşin sıçramaması için bir geniş ağaçsız bir yol açılır. Bölge açılır. O bölge işte ateşin bir kesimden diğer kesime sıçramaması için yapılır. Onun kadar geniş bir yol açmış. Ve kribinin her tarafından görünüyor. Yani eğer bir Hristiyan hak olmayan davası için bunu yapabiliyorsa, bizim oraya mescitler, kütüphaneler, işte öğretmenler göndermemiz lazım, yapmamız lazım diye düşünüyorum.
Eyvallah. Şimdi yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz abi. Tabii muhabbet öyle bir muhabbet ki, eyvallah, sen de farkına varmadın belki ama.
Aynen.
Yani süreyi devirmeye başladık. Son olarak şöyle toplayalım abi o zaman. Yani anılar çok güzel, hikayeler çok güzel. Uzun yıllardır Afrika'dasın. Bu sevda yüreğinde. Allah bozmasın. İnşallah daim olsun.
İnşallah.
Böyle niyeti olan kardeşlerimiz, dostlarımız için de son olarak böyle söyleyeceğim bir şey var mı? Yani bu bir sevda mıdır? Bu yüreğe nasıl düşer?
Mutlaka.
Bu nasıl olur? Bunun peşinden nasıl gitmek gerekir?
Bu sevda yüreğe nasıl düşer? Onu bilmiyorum. Yani onun bir metodolojisi var mıdır?
Bir rüyası falan yok mu? Rüya görmedim.
Yok
abi.
Ben rüya görmedim. hizmet var, gider misin denildi. Elhamdülillah bizim de gönlümüzde hizmet sevgisi vardı. Aşkı diyemiyorum, hani aşk, hani bana göre aşktır bu ama gerçek hizmet aşkı olan abilerimize haksızlık olmasın. Ama bir hizmet düşüncesi olan herkes, kısa süreli bile olsa, gider, görür. Hani gidilmesi gerekir. Bir Müslümanın gitmesi gerekir. Bir Hristiyan gidiyorsa, bir başka bir dinden insanlar gidebiliyorsa, bir Müslüman neden gitmesin? İmkanlarını zorlaması gerekir diye düşünüyorum. Afrika insanı çok sempatik insanlar. Müziği seven insanlar. Gidip gördün.
Evet.
Müziği çok seviyorlar. İletişimi seviyorlar. Kendileriyle güzel iletişimde olan insanları güzel ağırlıyorlar. Hani onların
kötü iletişimde olanları nasıl ağırlıyorlar abi?
Yani mesela Afrika insanı nasıl ağırlıyorlar demeyeyim de tepkilerini gösteriyorlar. Herkesin, her halkın, her bölgenin kendi bir şey oluyor, kültürü oluyor. Ona göre de bir tepkisi oluyor. Mesela ben ilk gittiğimde normalde konuşurken biraz böyle yüksek volümde konuşan birisi olarak bir şeyi anlatırken heyecandan yüksek sesle konuşabiliyorum. Ya da bir şeyi talimat verirken ya da bir şey isterken bazen yüksek sesle istiyor durumunda olabiliyorum. Hemen dediler ki ilk gittiğimde Afrika'ya, biz Afrikalılar fazla sesli konuşmayız. Hani bazı yerlerde de çok sesli konuşabiliyorlar.
Çok sesli konuşuyorlar bazı yerlerde, evet.
Ama kendi aralarında normal bir mesele konuşurken bağıran insanı sevmiyorlar. Özellikle Müslüman kesim bağıran insanı sevmiyor. Genelde yüksek sesle konuşanlara baktığın zaman genelde Hristiyan kesim oluyor. O yüzden Afrika insanı sempatik insan, müzik sever insan, iletişimi seven insanlar. Kültürleri çok güzel, ortak yanlarımız var, ilginç yanları var. Yani Kamerun'da 200'den fazla yerel dil vardı mesela. Gine'de keza 40'tan fazla yerel dil var. Ben bunlardan birkaç tanesine ilgi duyup öğrenmeye başlamıştım mesela Kamerun'da. Şimdi hala ben pölüm diyorum ya da fulaniyim diyorum. Biraz selamlaşmayı, sayı sistemlerini falan öğrendik. Kendileriyle iletişime, güzel iletişime geçen insanları sahipleniyorlar. Türk sevgisi var, Türkiye sevgisi var. Yani bunu değerlendirmek lazım.
Eyvallah.
İyi kullanmak lazım. Yani kullanmak derken fırsatçılık anlamında söylemiyorum ama onun bize açtığı imkanları, o sevginin bize açtığı imkanları güzel değerlendirmek lazım.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Eymen
abi. Rica ederim, ne demek.
Bugün şeref verdin, konuk oldun.
Estağfurullah, benim için şerefti.
Çok memnun olduk hakikaten. Hem o hatıraları tekrar bir hatırladık, hem de farklı bir şeye gittik. En azından bu programın güzel neticelere, dinleyicilerimiz açısından güzel niyetlere vesile olacağını ümit ediyoruz.
İnşallah.
Sadece yardım bazlı değil, yardım göndererek, yardımda bulunarak sadece bir şeyleri tamamlamıyoruz hakikaten arkadaşlar. Senin de dediğin gibi abi, gitmek gerek, görmek gerek, imkan varsa yapmak gerek bunu. Ama birçok şey imkan bulabilen insanlar, özellikle gençler olarak söylüyorum. Az önce söyledim, TİKA, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hüday Vakfı, İHH, Diyanet Vakfı, işte Maarif Vakfı, birçok kurum, Uluslararası Genç Derneği şu an inanılmaz projeler var. Öğrencileri, üniversite öğrencilerini özellikle götürüyorlar.
Evet, yüksek lisans öğrencilerini,
yüksek lisans doktor öğrencilerini. Yani araştırmak lazım. Böyle niyeti olan arkadaşlarımız, kardeşlerimizi gidip orada birkaç hafta kalıp unutulmaz hatıralar, unutulmaz
Afrika
dostluklar.
Afrika deyip geçmemek lazım.
Yani ve ben orada 3 hafta kaldım. Hala işte görüştüğüm arkadaşlar var. Hala işte mesajlaşıyoruz Facebook'tan, WhatsApp'tan yazıyorlar. Mesela Ayuba vardı mesela.
Evet.
Hala konuşuyorum onunla.
Öğretmen oldu şu an.
Evet. Sonra öğretmen oldu değil mi?
Oldu.
Sonra bir arkadaş daha vardı. İsmi Ayuba ile beraber bizle.
Salifu.
Hamidu vardı, şoför. Onunla da
hala devam ediyoruz.
Arkadaşız mesela. Ya hala mesela görüştüğümüz arkadaşlar bunlar.
Elhamdülillah.
Allah sonumuzu hayretsin abi. Amin. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, bugün Muhammed Eymen Güçlü ağırladık. Kendisi Maarif Vakfı'nda şu an görev yapıyor Gine'de. Çok güzel hatıralardan, çok güzel dostluklardan bahsettik. Afrika özelinde konuştuk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet olun.